Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli gönüldaşları, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimizi duyan, sesimize değer veren, önem veren, bizi takip eden, dualarıyla, telefonlarıyla, mailleriyle bize destek olan, söylediğimiz, tavsiye ettiğimiz, paylaştığımız şeyleri önemseyen, bunları hayatında uygulamaya çalışan değerli can dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındasınız. 2019'un 37. programında. İnşallah 36 programdır size anlattığım aile üyelerinin her birinin toplam değerini ya da anlamını, manasını size ifade etmek adına iyi bir akraba olmayı işleyeceğiz. Bugüne kadar sizinle iyi bir anne baba olmaktan başladık, iyi bir dede olmaktan, nine olmaktan, iyi bir hala, dayı, amca, teyze olmaktan, iyi bir üvey anne, iyi bir üvey baba olmaktan, iyi bir kardeş olmaktan, iyi bir kuzen olmaktan, iyi bir yeğen, iyi bir torun olmaktan bahsettik. Hemen hemen ailenin eltisi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, damadı, geliniyle hemen hemen ailenin bütün üyelerinden bahsetmiş olduk. Şimdi toplayacak olursak topyekün, İyi bir akraba olmak, iyi bir aile olmak adına acaba nasıl olur? Daha iyi bir Türkiye adına, daha iyi bir gelecek adına, daha iyi bir dünya adına akrabalık görevlerimizi, iyi bir akraba olmanın sırlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @munirarikan yahut @erkamradyo Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım, 2019'un başından bu yana işlediğimiz 36 program boyunca acizane elimden geldiği kadarıyla aile içerisinde kanayan bir yaramız olan birbirimizle hukukumuzun sıfat bazlı, kişi bazlı unsurlarını sizlerle paylaştım. Acizane bu konudaki amacım da, hedefim de, eğer içimizden bir aile üyesi aileyle ilgili sorumluluğunu anlattığımız örneklerde aynada kendini görüp idrak ederse, Ahmet Lütfi Kazancı hocamın Üvey Anne kitabından sözde yazdığı şekliyle bir üvey anne bu kitabı okur da kendi yanlışlarından, hatalarından kurtularak yavrusuna o emanete iyi davranırsa ruhum şad olacaktır. Bu anlamda ben de acizane bu programı yaparken, hazırlarken, size sunarken aynı heyecanı paylaşıyorum. Gerçekten bir anne, bir baba, bir dede, bir nine, bugüne kadar yeğenleriyle ilişkisini iyileştirememiş bir hala, bir dayı, bir amca, bir teyze ya da halasına, dayısına, amcasına, teyzesine iyi bir yeğen olamamış ben fakir gibi bir garip kul iyi bir yeğen olma adına oradaki anlattığım hususlardan bir tanesini yapmış olsa inanın ruhum şad olmuş olur. Bu programı da bu amaçla yapıyorum. Aziz dostlarım, iyi bir akraba olmak tabii yakınlık, kurubiyet, oradan geliyor akraba. Akrabayı talukat diyoruz ya, bir de hısım akraba diyoruz. Bir kere şuna hürmet etmek lazım, şuna riayet etmek lazım, şunu akıldan çıkarmamak lazım. Bu Allah'ın insanlığı dizayn etme şeklidir. Hani nasıl ki arılar hemen çiçekten o bal özünü, çiçek özünü aldıkları yerde hemen çiçeğin yanında, çiçeğin dalında o balı yapmıyorlarsa onu kovana getiriyorlar ve bir takımdaş, bir ekiptaş, bir takım ruhu felsefesiyle soylarının devamı adına o yaptıkları aldıgen kutucuklarda yumurtaları bırakıp, kraliçe arının yumurtalarını bırakıp orada yeni arı neslinin çoğalmasını sağlarken bir taraftan da bizim için o lezzetli, rayası güzel, kokusu, tadı, hoş, şifası bol balı yapıyorlarsa aynı şekilde insanlığın neslinin devamıyla alakalı, gelecek nesillere kopyalanmasıyla alakalı, dünya hayatındaki imtihanı yaşamasıyla alakalı tasarı, kurgu, şekil, format Rabbimiz tarafından bizzat böyle takdir edilmiş. Ve bu dizayn bizzat Allah'ımız tarafından, yaratıcımız tarafından yapılmıştır. Bu anlamda aileyle alakalı vazifelerimizi yerine getirirken Allah'ın takdir ettiği bir formata, Allah'ın bizzat tasarladığı bir şekle, şemale, kurguladığı hayata izzet, ikram, hürmet etmiş olduğumuz bilincini de akıldan çıkartmamak lazım. Her cuma hutbenin sonunda İmam Efendi'den duyarız. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Sadakallahu l-azim. Yani muhakkak ki Allah iyiliği, adaleti emreder. İhsanda bulunmanızı emreder. Ve itaidil kurba ve akrabaya da ihsan etmenizi, vermenizi, bağış etmenizi emreder. Ve sizi fuhşiyattan alıkoyar, nehyeder. Tutasınız diye size bu öğütleri veriyor diye de bitirir İmam Efendi. Bunu her cuma duyarız. Yani yılda 52 defa duyduğumuz bir ayet-i kerimedir. Buradan başlayacak olursak, yani Rabbimizin en önemli tavsiyelerinden bir tanesi olsa gerek ki sürekli her hafta tekrar ediliyor ve ulema bunu hutbede her hafta tekrarlanacak bir formata koymuş. Elbette Allah'ın emri değil yani hutbenin o şekilde olması, o ayetin orada okunması, ama büyüklerimizin, bu din-i mübini İslam'ı bizden daha iyi yorumlayan din büyüklerinin, ulemanın, ulumaların değil ama ulemaların, ulemanın takdir ettiği bir şeydir. Çok da isabetlidir. Çünkü adalet mülkün temeli ise, adaletli olmayı, ihsanda bulunmayı ve akrabaya ihsan etmeyi, vermeyi emrediyorsa, bu ne güzel bir tavsiyedir. Gerçekten insan kişiliğini bu kadar onaran, onu bu kadar onura eden, ihya eden, kişiliği inşa eden bir tavsiyeler kümesi ancak bu kadar isabetli olur. Adaletli olmamız toplumsal huzuru ve barışı sağlar. İhsanda bulunmamız gelir adaletsizliğinin azalmasını, gelirdeki uçurumların, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumun hafiflemesini, makasın fazla açılmamasını sağlar. Akrabaya ihsan, iyilik, onlara lütfetmek, vermek, iyilikte bulunmak, toplumsal dinamizmimizi, birbirimize bağlanmamızı kemikleştirir. Çimentomuzu, harcımızı sağlamlaştırır bu anlamda. Ve bir de bunun üstüne fuhşiyattan ve kötülükten de uzak durduğumuzda zaten bir toplum gerçekten felaha ermiş sayılır. Madem ki Rabbimizin tasarımı, madem ki Rabbimizin kurgusu, bizden isteği, beklentisi bu şekliyle ve onun o kurguladığı şekliyle yapmamız lazım. Diğer ayet-i kerimelerde de buna benzer ifadelerin çokça olduğunu görüyoruz. Allah'tan başkasına kulluk etmemeyi, hemen anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyi davranmamızı emreden ayet-i kerimeler var. Ve insanlara güzel söz söylemeyi emreden ayet-i kerimeler var. Bakara 83'te. 177'de iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygambere iman eden, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, işte akrabaya talukat dediğimiz ısım akrabayı, yetime, yoksula, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere veren, namazı doğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiğinde ahde vefa gösteren, zorda, hastalıkta ve savaşın kısır zamanlarda sabredenlerin davranışlarıdır. Yani Allah ve ahiret günüyle alakalı, peygamberle alakalı geçen tavsiyelerin içerisinde hemen ilk başta mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara veren. Çünkü burada bir tecelli var aziz dostlarım. En yakınlar birbirine haset eder, en yakınlar birbirine kinlenir, en yakınlar birbirine küser. Uzak olanlar zaten birbirinin umrunda değildir ki. Bu anlamda akrabalık kişiliğimizin, karakterimizin de er meydanıdır. Hemen Bakara 180'de sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman eğer geride bir hayır bırakmışsa anaya, babaya ve yakın akrabaya bilinen uygun meşru bir tarzda vasiyette bulunması diye. Yani ana, baba, hemen yakın akraba. Yine Bakara 215'te sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki hayır olarak infak edeceğiniz şey anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara. Yani bakın, anne baba hemen yakınlar. Allah'ın rızası anne babanın rızasında saklıysa rıdar rabbı rıdar valide ve rıdar valideyni, Allah'tan sonra hemen bahsedilen, anne babadan sonra bahsedilen de yakın akrabalar oluyor. Yani yetim ve yoksullardan da önce, yolda kalmıştan da önce geliyor. 3 ayette de, hatta 4 ayette de böyle. Nisa 36'da yine Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, yakın akrabaya, yetime, yoksula, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sahnenizin malik olduklarını güzellikle davranın. Yani güzel davranmayla alakalı da anne baba, yakın akraba. Tevbe 10. ayette onlar hiçbir mümine karşı ne akrabalık bağlarını ne de sözleşme hükümlerini gözetip tanırlar diye haddi aşmakta olanlar tanımlanmış. Yani hem müminlere karşı bağlarını, bir de akrabalık bağlarını ne de sözleşme yani ahitlerini hiçe ahitlerini ne riayet etmek kötülük sebebi olarak ya da haddi aşmak sebebi olarak sayılmış. İsra 26'da akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da israf ederek saçıp savurma. Yine Nur 22'de sizden faziletli varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara, bak yakınlara yine en önce geliyor. Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, yani azaltmasınlar verdiklerini, affetsinler, hoş görsünler diye. Şuara 214'te öncelikle en yakın hısımlarını, aşiretine uyar ifadesiyle yakın akrabaya. Yani sadece infak değil, ihsan değil, iyilik değil. Bir bilgi varsa bunun paylaşımı da, hidayetlerine vesile olacak bir kadim bilginin paylaşımı da yakın akrabaya. Uyarı anlamına Tekabun 14. ayette, yani bu kadar şeyler aslında bir ayet-i kerime daha söyleyip ondan sonra bunun akrabalığın, eşin, çocukların fitne oluşuyla alakalı bir şey söyleyeyim. Rum 38'de öyleyse yakınlar hakkını ver diyor. Yoksula, yolcuya da Allah'ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlı ve felaha erenler onlar. Yani felaha ermekle alakalı bizim yüzümüzü akrabaya çevirmeyle alakalı. Akrabaya gitmekle, yakına hakkını vermekle. Demek ki malımızda, mülkümüzde, mirasen söylemiyorum bunu. Miras hukuku bellidir. Mutlaka zaten birçok ayet-i kerimede geçer. Hiç onları buraya almadım. Yakınların bir hakkı ve payı var. Niçin? Çünkü sürekli bizi görüyorlar. Aynı ailenin içerisindeyiz. Kuzenler birbirini görüyor. 36 programdan beri size anlattığım bütün akraba aile üyeleri birbirini görüyor. Birlikte vakit geçiriyor. Yüz yüze, göz göze bakıyor. Dolayısıyla hem bir öykünme olur, gıpta etme olur, hem haset olur, hem kıskançlık olur, hem buğz etme olur, hem beddua etme olur. Bunların hepsi akrabalık içerisinde olur. Bunların oluş sürecinde zararları minimize etmek adına ya da hiç zararı başlatmamak, kötü sözü hiç başlatmamak adına onların sizinle gıpta etmesini, sizi sevmesini sağlayacak bir iyilik peşinde koşmamızı emrediyor Rabbimiz. Aziz dostlarım, bunca olumlu ifadelerden sonra iki ayet-i kerimede Tekabun 14 ve 15'te geçer. Ey iman edenler, gerçek şu ki sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizler için birer düşmandırlar. O halde onlardan sakının. Yine de affeder, hoş görür, kusurlarını yüzüne vurmazı bağışlarsanız elbette artık Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Ve 15'te mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne, bir deneme, bir imtihandır. Allah ise büyük ecir, en güzel karşılık onun katında olandır. Bu anlamda yani her şeyde ballı lokma tatlısı değil, evet. Eşlerimiz bizim onlarda huzur ve sükunete erdiğimiz, ayıplarımızı, kusurlarımızı, hatalarımızı bir elbise gibi hunna libasul lahum ve entum libasul lahun ayeti kelimesi sırrınca bir elbise gibi örten, bizi kuşatan, çepeçevre saran, zararlı ışığından, soğuk havadan, sıcak güneşten koruyan, üzerimize yakışan, imajımızı, algımızı, karakterimizi, huyumuzu güzel gösteren, dışarıya karşı bize belli bir itibar veren elbiseler gibi olsa da ve cennet hayatında hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Adem Aleyhisselam'a hemen bir zevce yaratılıp Havva validemizle aile olmaları sağlandıysa, daha sonra da dünya hayatında onlara verilen çocuklar, demek ki kurgunun, tasarımın ilahi bir tasarım olduğunu, şu anda aileye karşı yapılan bunca saldırıya karşın bizim de aileyi yapılan saldırının iki katı kadar koruma kalkanı altında korumaya çalışma çabamızın gerekliliğini de hatırlatmış olayım. Aziz dostlarım, aile en sağlam kale, aile en büyük medeniyet kaynağımız ve vesilemiz. Aile gittikten sonra inanın ortada pek bir şey kalmıyor. Birbirimize karşı bizi koruyup kollayan bu güzel kurumu, bu gönüllü kurumu yaşatıp ihya etmek gerekiyor. Sadece ayet-i kerimelerde değil, üstelik akrabalarla ilgili hadis-i şeriflerde de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sıklıkla tavsiye edilen, hemen hemen 2-3 cümlesinden bir tanesi akrabayla alakalı bir referans olan bir Usve-i Hasene'den, Muhammedül Emin'den, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek de lazım. Örneklerin en güzeli, akrabaları da en güzeli. Örneklerin en güzeli, akrabalık hukukuna da en fazla riayet edeni. Örneklerin en güzeli, 36 haftadır anlattığımız bütün akrabalık kıstaslarında iyi bir damat, iyi bir evlat, iyi bir baba, iyi bir dede, iyi bir dayı, iyi bir amca, iyi bir torun, iyi bir kayınpeder, iyi bir eş, iyi bir akraba, iyi bir komşu, iyi. Hepsinin en iyisi üstelik. Bütün bunları ondan örnek alarak yapmamız gerektiği sırrından yola çıkarak tavsiyelerini de sizler için bahsetmek istiyorum aziz dostlarım. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını iyilik etsin tavsiyesi uyarınca imana, Allah'a ve ahiret gününe imana bağlanmış akrabaya iyilik. Yani akrabaya iyilik ediyor musun? Demek ki sen Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimsesin. Akrabana iyilik etmiyor musun? Demek ki senin Allah'a ve ahiret gününe imanında bir sorun var. Bu kadar vahim durum. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynısıyla karşılık veren, onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten kişi kendisiyle alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir. Yani bir anlamda her şeye rağmen sevgisiyle kendini taçlandıran, gelmeyene giden, küsenle barışan, mahrum bırakana ihsan eden, onu döveni affeden, sövene kelamı kibarla mukabele eden böyle bir gönlü güzel akraba olmayı Allah nasip eylesin hepimize. Dolayısıyla hani ar gülüm, al gülüm, ver gülüm düğünlerde takılan çeyrek altın gibi olur yani. Üstüne de yazarız ben taktım ha bunu. Yani bana da getirirken sen de çeyrek getir anlamına. Bu bir ticaret olur, alışveriş olur. Alır veririz. Halbuki almadan vermeye çalıştığımızda adı fedakarlık olur, adı sevap olur ve bu ruhu onarır, abad eder. Harcamaya kendinden başla, artanı çoluk çocuğuna sarf et, ailenden bir şey artarsa bunu da yakınlarına harca. Bundan kalan da sağındaki soldaki komşulara ver. Tavsiyesi uyarınca da Mustafa Efendimizin, bizim bakın çoluk çocuk, ailemiz, yakınlar hemen ilk dörtlüğün içerisinde geliyor. Akrabaya yapılan infak için hem sadaka hem de akrabayı koruyup gözetme sevabı, yani çifte kavrulmuş lokum, daha ne isteriz yani. Hem sadakaya sayılıyor bu, akrabaya verdiğimiz bir şey, hem de akrabamızı koruyup kollama sevabına erişiyoruz. Rabbimiz de bizi koruyup kollayacak meleklerini gönderiyor. Üzerimizde böyle bir koruma kalkanı dolaşmış oluyoruz. Ahirette cezasını ayrıca vermekle beraber dünyada Allah Teala'nın çabucak cezalandırmasını en fazla hak eden günahlar zulüm ve akraba ihmal etmektir. Zalimi sevmez Rabbim. Yeryüzünde zulmün bitmesiyle alakalı biz Müslümanlara bazı görevler verir Rabbim. Dolayısıyla en sevmediği şey zulüm, hemen sonrasında akraba ihmal. İhmal ettiğimiz akrabalarımız çok. Şu koşuşturmaca içerisinde, şu küresel hız global rekabet içerisinde her şeyi maaşa, maişete, evladı, iyalin geçimine bağladığımız bir hakikat. Hakikat denmez, bir gerçek ama hakikaten biz akrabayı ihmal etme zulmünden bir an evvel kurtulmamız gerekiyor. Yine akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez hadis-i şerifi ve rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin hadis-i şerifi. Hele hele anne babasına veya onlardan birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen kimse perişan olsun, perişan olsun, perişan olsun bedduası herhalde belimizi şu anda büktüren en önemli sebeplerden biri olsa gerek. Akrabalıkla alakalı bu programı yapmama rağmen ben de acizane aziz dostlarım, bu anlattığım akrabalık hukukunu zirvede yaşayan kardeşiniz değilim maalesef. Her program söylüyorum. Lütfettiler. Yani onlara hürmeten kabul ettim. Büyüklerime hürmeten bu programı yapmayı. Yoksa akrabalıkla ilgili işin en örnek, en iyi numunesi benim de. Onun için bu mikrofon bana tevdi edildi değil. Söylerken kendime de söylüyorum. Allah iyi bir akraba olmamızı nasip eylesin. İyi bir komşu olmamızı, iyi bir eş olmamızı, iyi bir arkadaş olmamızı nasip etsin. Üstelik nefsimizin de hoşlandığı şekliyle ifadeler var bu son okuduğum hadis-i şeriflerde. Hani rızkın çoğalmasını kim istemez, ömrün uzamasını kim istemez, kötülüklerden, hastalıklardan bertaraf olmayı kim istemez. Akrabanın hep koruyup kollanması bu tür hayır hasenatın, sevabın, iyiliğin, güzelliğin olmasına vesiledir. Bu anlamda hani Allah'ın bizi cezalandırmasını hak etmeden ya da perişan olmayı hak etmeden henüz daha vaktimiz varken inşallah hısım akrabalara, başta anne baba olmak üzere, onu ayrı bir programda ele aldım zaten ama bugünlük akrabalığı anlatıyorum. Akrabalara inşallah layıkıyla bir hakkın davranmamızı Rabbim lütfetsin. Bizi batı medeniyeti diyemeyeceğim çünkü gittiğimde bir medeniyet göremiyorum. Bizi batıdan ayıran en önemli unsurdur can dostlarım akrabalık. annelik, babalık, evlatlık hukukunu bile hiçe sayan, hatta bunu fiziksel manada, biyolojik manada da yok eden bir duruma geldi Batı. Melanet bir hale geldi. Ne olacağı belli değil. Şu anda bizdeki Batı hayranı insanlar, onların teknolojisine hayran, onların sanayisine hayran, onların sömürerek yaptığı şeyi başarı kabul edip, ya iyi çalıştılar da öyle oldu diye, maalesef yanlış bir zehabi bilgiyle, bir zehaba kapılarak onların şu anda geldiği noktaya hayran. Ama Batı'nın şu anda kurduğu kalıcı bir uygarlık, bir medeniyet değil asla. Çünkü bunu zulmederek, zalim bir şekilde yaptı. Bunu çalarak yaptı. Çalıntı malla borç ödenmez. Bunu sömürerek yaptı. Bunu insanları birbirine kırdırarak yaptı. Şu anda Avrupa Birliği'nde bulunan ülkelerin hemen hemen hepsi, İskandinav ülkelerini kendi arasındaki birkaç savaş dışında bu taraflara çok geldiğini görmedik. Yakın tarihte geliyorlar. Irak'ta çok şeyleri var. Suriye'de dahilleri var. Afrika'da yine dahilleri var. Ama hani Dünya Savaşı dışında İskandinav ülkeleri pek fazla girmedi. Ama onun dışında İngiltere en büyük zalimlerin başında gelir. Fransa en büyük zalimlerin başında gelir. Almanya en büyük zalimlerin, İtalya en büyük zalimlerin başında gelir. Hele hele Kızılderili ırkının dünyadan silim, neredeyse silinecek vaziyete getiren, 100 milyona yakın Kızılderili'yi katleden İspanyollar, Portekizler bu zalimlerin başında gelir. Gittikleri ülkelerde ne din bıraktılar, ne iman, ne dil bıraktılar, ne kültür, ne uygarlık, ne medeniyet. Amerika'nın altınını almak adına kraliçeyi ikna ederek oraya ilk ayak bastığı söylenen Christoph Kolumb'dan bu yana iki kıtayda her cümerç ettiler, talan ettiler, yağmaladılar. Afrika'yı bugünkü bu sömürü düzeninde kıtlıktan başını kaldıramayan, karnını doyuramayacak hale getiren yine onlar oldu. En güçlüleri, en zekileri çalarak onları köle gibi, gibisi fazla köleleştirdiler, zulümle kullandılar. Zalim bir şekilde kendi şehirlerini kurarken, tarlalarını, tahıllarını yaparken o köleliği kullanarak böyle ilerlediler. Bizim saftorik Batı hayranı, garp aşığı, celladına aşık Stockholm sendromlu zavallılar da zannediyorlar ki Batı büyük bir uygarlık ve biz de ancak onları modellersek gelişebiliriz. En son Fransa'da anne ve baba kelimesi de çizildi devlet okullarındaki formlarda. Ebeveyn 1 ve ebeveyn 2 yazmaya başladılar. Çünkü biliyorlar ki anne ve babadan oluşmuyor aile dedikleri şey. İki tane erkek birbiriyle evlenebiliyor. İki tane kadın birbiriyle sapık bir şekilde evlenebiliyor. Evlenebiliyor demek ne demek? Böyle bir evlilik mi olur? İnsanlık medeniyetinde evliliğin nasıl olacağı bellidir aziz dostlarım. Sapkınlığa evlilik diyemeyiz. Bir sapkınlık yapıyor diyebiliriz. Ama devlet de medeni hukuka göre neyi medeniyse onu da bilmiyorum ama hani çok övdüğümüz Fransız hukuku, Fransız medeni hukuku bunları karı koca ilan ediyor. Üstelik bunlara orada yaşayan zavallı Türk kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin el koydukları çocuklarını koruyucu aile kabul edip bunları onlara verebiliyor. Böyle binlerce, on binlerce çocuğumuz onların elinde perişan oluyor. Nasıl bir hayat sürdükleri, nasıl bir sapkınlıkla rezillik yaşadıklarını siz tahmin edin. Kadınlar plajlarda göbekleri bozulmasın, vücut hatları bozulmasın diye rahimlerini kiralayan başka kadınların rahimlerinde yumurtalarını döllendirerek çocuk yapıyorlar. Sperm bankasından baba bularak babayı o kabul ediyorlar. Evlilik yok, evlilik dışı bir sürü ilişkilerle sapkınlığın içindeler. Koruyucu aile demişler şimdi buna. Bir de taşıyıcı aile derken en sonunda iş zamandan çıktı. Artık anne ve baba kelimesini de kaldırdılar. Ebeveyn 1 ve ebeveyn 2 yazılıyor çocukların okul formunda. Bu haliyle biz Avrupa'da ve Batı'da bu aşamadan itibaren kadim medeniyet oluşturacak bir aile yapısı asla görmüyoruz. Akrabalık hukukunu da bu şekliyle, Rabbimizin emrettiği şekliyle yapacaklarına da asla ve asla ne şahidiz, ne de iman ediyoruz, ne de inanıyoruz. Ama çuvaldızı da kendimize batırmamız lazım. Bizim uygarlığımız, medeniyetimiz de bir şekliyle bu medeniyeti oluşturacak. Yani aileyi yapı taşı olarak kabul edip onu sosyolojik bir varlık olarak koruyacak, kollayacak, ihya edecek, inşa edecek, imar edecek, çocuklarını orada en güzel şekilde yetiştirerek geleceğe nakledecek bir durumda değil maalesef. Hani bir taraftan batıya çamur atarken öbür taraftan da kendi yüzümüzün karalığını da görmemiz gerekiyor. inşamız, ihyamız, dirilişimiz, yeniden uyanışımız, ayağa kalkışımız aileyle olacak. Kültürel ve kadim kodları birbirimize ne kadar aktarabilirsek o kadar medeni ve uygar olacağız. Avrupa bir taraftan bunun dibine vururken, anne baba tanımazken, evlat tanımazken, evlatlar anne baba tanımazken, akrabalar birbirini tanımazken, akrabalık ilişkileri sade bir maaşa, kuru maaşa kurban edilirken, üstelik şu anda Avrupa'nın ve Amerika'nın büyük şirketleri bir kadın hakları ihlali, bir aile hakları ihlali olarak bir sapkın bir adeti de uygulamaya başlamışken, o adet de şu ki can dostlarım, şirketlerin adlarını anmayayım ama Ciro'da dünyanın en büyük ilk 3, 4, 5 şirketi tahmin ediyorsunuz neler olduğunu. Kadın çalışanlarına bir psikolojik baskı uygulayarak onları evlilik dışı ilişkilere itiyor. Evlendirmemeye çalışıyor. Hatta evlenmezlerse maaşları daha iyi bir hale gelebiliyor. Evlenir de çocuk yapmazlarsa daha iyi bir hale gelebiliyor. Evlenir de çocuk yapma 20 yıl sonraya atarlarsa, emeklilikten sonraya $20,000'da yumurtalarını dondurma hakkı gibi bir sapkın ve sapık bir hak veriliyor onlara. Yani inanın, uygarlığımız eski kadim yıllarında olsa bunu dava edip gidip o kadınların hakkını o şirketlerden tahsil ederdik. Ama güçsüz durumdayız, zayıf durumdayız. Elimizden bir şey gelmiyor. Şu anda söyledikleri şey, hani çok feminist geçinen, kadın haklarını gözettiğini zanneden zavallılar var ya, dinliyorlarsa, bir şekilde kulaklarına kaçarsa, ulaşırsa İnşallah ibret alırlar diye düşünüyorum. En büyük kadın hakkı ihlali de bu zaten. Yani onların evliliğine engel olarak, evlenenin de çocuk yapmasına engel olarak, daha sonra tüp bebekle bir bebek sahibi ol, işte 50-60 yaşında da bir çocuk büyüt. Şimdi sosyolojik olarak nasıl bir hale geleceğini, durumun vaziyetini düşünebiliyor musunuz? Yani annelik babalık kalkmış olacak, dedeler torun büyütüyor gibi, kuşaklar arasında bir uçurum, orta kuşağın yok olduğu, küçük bebeklerin ve yaşlı insanların oluştuğu, iş gücünün de arada heba olduğu, herhalde araya da robotları koymayı düşünürler. O düzeyde böyle bir Avrupa ve Batı görüyoruz şu andan itibaren. Ama bunun yanında çocuğuna bakmayı zul kabul eden, çocuğunu gezdirmeyen o gönülsüzlerin, bir taraftan da kedi ve köpeklerini gezdirmeyle alakalı onlara $100 milyarlarca para harcayarak, kürkü olan köpeğin üstüne başka ne gerekir, ama ona özel bir kürklü bir kıyafet, kediye yine özel bir kıyafet, ayaklara bir pati, zaten Allah yaratmış, onlar o şekliyle dağda, kırda, bayırda, çölde, her yerde gezerler, ama işte harcayacak ya parasını. Bir taraftan da Allah'ın onları o kedi ve köpeklerin hizmetkarı yaptırmış olmasını da düşünüp ibret almamız gerekiyor. Rabbim hayırlı işler yapmamızı lütfeylesin. Aziz dostlarım, İyi bir akraba olmak derken kendinizi şöyle ilk çağlarda bir köyde düşünün. Bu köyde 100 haneli bir köy olsun ve canını sıkıldı. Hepsi ilk çağlar olduğuna göre birbirinin büyük ihtimal akrabası. Dış köyden dışarıda köy mü var, onu bile bilmiyoruz daha. Böyle mağaralarda yaşayan, mağara evlerde yaşayan, mağaralarda yaşayan deyince böyle insanlar ilk çağdaki insanların hayvani bir hayat yaşadığını haşa zannediyorlar. Ama Urfa'da bugün İbrahim Aleyhisselam'ın, İbrahim Peygamber'in doğduğu mağaraya giderseniz, birçok eve böyle taş çıkartan bir nezakette, zariflikte bir taş işçiliğidir. O duvarın oval bir şekilde oyulmuş olması, İbrahim Peygamber'e yapılan bir beşik gibi, sanki yavrunun orada yatırıldığı, bütün duvarların böyle intizamlı bir şekilde kesildiği enteresan bir şeydir. Yazları serin, kışları sıcak tutan, haşerattan uzak olan, hayvanların falan da içeri girmesinin önlendiği böyle bir şeydir. Hani mağara deyince hayvani şeyler geliyor aklımıza, da hayır öyle değil. Onlar o medeni uygar halleriyle, öğrendikleri şekliyle en güzel şekilde o yontukları evlerde yaşamışlar. Böyle bir köyde olduğunuzu düşünün ve canınız sıkıldı akrabalarınıza, köyden çekip gider miydiniz? Bu çok önemli bir soru. Büyük ihtimalle gitmezdik ya da gidemezdik. Gitmeyi kendimize yediremezdik. Çünkü gittiğimizde bir başımızdayız. Dinozorlar var, aslanlar var, kaplanlar var, gergedanlar, filler, yılanlar, çıyanlar. O birlikte yaşamayı öğrendiğimiz aile hayatı içerisinde birlikten güç ve kuvvet doğarı ortaya koyduğumuz için, oradaki akrabalar birbirine destek olduğu için biz köyden gitmezdik. Ama şimdi az olsun benim olsun diye babasının işini bölen, akrabalarıyla ya da kardeşleriyle arasını açan ya da hisseyi bölüşüp mirasını alıp giden çocuklar haline geldik. Halbuki akrabalık dediğimiz şey birlikte yaşamayı öğrendiğimiz, bu kültüre birlikte eriştiğimiz, dolayısıyla uygarlık ve medeniyet dediğimiz sosyolojik yapı taşını birlikte oluşturduğumuz, hatıramızla, hafızamızla, mirasımızla bir medeniyet oluşturduğumuz laboratuvardır, bir mekandır, bir kurumdur akrabalık. Ve bu akrabalık duygusu içerisinde, ilişkisi içerisinde insanlar birbirine destek olmayı, birbirine destek vermeyi, desteklemeyi, bu hem destek veren için ruhu şad eden, gönle hoş gelen bir şeydir, hem de destek alan için. İkisi için de olumlu psikolojik bir destektir. Aynı zamanda hormonal dengenin de ekilibrium seviyesine, denge seviyesine geldiğini görürüz. Akrabalık içerisinde birbirini koruyup kollamayı, gözetmeyi sağlar akrabalık ilişkileri. Birbirinden öğrenirler. Yani tek başına öğreneceğiniz bir şey, eskiden evlerde yaşlılar vardı. 100 yıllık, 200 yıllık, 1000 yıllık birikimleri olan yaşlılar. Onlar söylerdi, kızım böyle yapılmaz, oğlum böyle yapılmaz. Dolayısıyla birbirinden çok çabuk öğrendiği için medeniyetin kopyalanması, klonlanması daha hızlı olurdu. Şimdi İnternet çıktı. İşte kızlar soruyor, şu sözlük, bu sözlük, o portal, bu portal. Erkekler soruyor, onlar öğreniyor, bunlar kapışıyor, onlar yarışıyor. Sanal alemde sadece yüzeysel ve sanal öğrendiğimiz bir öğreti girdabında, okyanusunda boğuluyoruz. Akrabalık ilişkisi bir anlamda hayatı kolay kılan da bir ilişki. Çünkü tek başına ne kadar zorsa birlikten kuvvet doğar ve zorluklar birlikte aşılırsa hayat akrabalarla çok daha kolay. Bunun bir istisnası, akrabalık ilişkisini iyi sindiremezseniz akrabalarla yaşamak çok zor hale gelir. O zaman da alıp başınızı bir yerlere gidesiniz gelir. Halbuki iletişimi, ilişkiyi güzel kıldığınızda, güzel tuttuğunuzda, arayı açmadığınızda, ambargo yapmadığınızda akrabalar dediğimiz o grup, o sosyal kurum aile ve fert hayatını da daha kolay kılar. Akrabalık ilişkiler içerisinde eğer bu ilişkiyi sıcak ve sağlam tutuyorsak, taze tutuyorsak bir anlamda motivasyonumuzu da artıran bir kurum haline gelir. Tatlı bir rekabet vardır. Kuzenler, çocuklar, yeğenler, torunlar ve dolayısıyla onlar birbirini görerek ya da çalışan büyükler, tarlaya giden, büyükbaş küçükbaş hayvanlara bakan, işte süt sağan, bir şekilde yünü kırpan, kırkan ya da iş yapan insanlar aile içerisinde birbirini görerek çok daha fazla motive olurlar. Tatlı bir rekabet vardır ve fedakarlık yaptığımız bir yerdir aile aynı zamanda. Yani dışarıda aile içinde ürettiğimiz her şeyi dışarı satarken gayet yüksek rakamlarla satabiliriz ama bir an gelir ki akraba ister bir şey ve onu ona satamayız artık. Bu anlamda ilk defa, yani dışarı karşı olmaz bu çok fazla, aile içerisinde bizim o fedakarlık kasımızı geliştiren, fedakarlık duygumuzu geliştiren bir yapı oluşur ve biz o akrabalarımıza fedakarlık yapa yapa aslında yeni yetişen çocuklarımıza da o fedakarlık yapmayı öğretmiş oluruz. Sevmeyi öğrenirler. Çocuklar saygıyı öğrenirler. Üzülmeyi öğrenirler. Yani çok önemlidir. Sevme dediğimiz şey mesela duygu kartelasında sevginin bütün türlerini aile içerisinde görürsünüz. Dışarıda ne tür bir sevgi vardır? Gayrimeşru bir sevgi vardır ve arkadaş sevgisi vardır. Yani dışarıda bulup bulabileceğiniz, iş yerinde çalışıyorsanız bile iş arkadaşları vardır. Sonuçta bir arkadaştır. Yani dışarıda bulup bulabileceğiniz tek sevgi arkadaşlıkla alakalı ya da gayrimeşru ilişkiyle alakalı bir sevgidir. Ama aile içerisinde anne olma sevgisi bambaşka bir sevgidir. Baba olma sevgisi bambaşka frekansta bir sevgidir. Dede olma, torun olma, dayı olma, amca olma, teyze olma, kuzen olma, gelin ve damat olma. Ya yani kendi içerisinde bu duygu kartelasında bütün duyguları yaşayarak, tadarak aslında bütün renkleriyle boyanırlar aile olmanın. Üzülmede de böyle. Yani aile duyguların derin yaşandığı bir eğitim yuvasıdır can dostlarım. Duygular orada çok derin yaşanır. Mesela radyodan, televizyondan duyarız, bir gazeteden okuruz. İşte filanca yerde bir kaza oldu, 10 kişi öldü. Bu bir haberdir. Bizim için bir duygu durumu oluşturmayabilir. Tabii ki canımız yanar. Sonuçta ölen insandır, giden candır. Ama bu biraz sonra alacağınız annen öldü haberi kadar yıkım sebep olan bir haber değildir. Filanca yerde bir kaza oldu, bir patlama oldu. Filanca yerde birisi tutuklandı. Bu bir haber değeri olan bir şeydir ama filanca yerde bir evladınız tutuklanırsa ya da bir evladınız kazada ölürse bunun sizde yaşattığı o derin duygu, derin acı çok daha farklıdır. Bu derin acıyı öbür taraftan çok derin dua etmenizi, Allah'a olan rabıtanızın çok daha derin olmasını, yani bir anlamda imanı kuvvetlendiren bir şeydir. Gerçekten akrabalık ilişkiler içerisinde duygularınız tahriş oldukça demeyeyim ama tetiklendikçe, olumsuz bir şey yaşadıkça, onu tecrübe ettikçe imanı kuvvetlendirecek bir duygu durumu oluşur. Dualarınızın frekansı değişir. Niyetleriniz, istekleriniz, adaklarınız, iyilikleriniz, iyi bir insan olma sözünüz, her şeyinizde kişiliğiniz, kimliğiniz değişir. Bunu bir başka arkadaşınız için yapmayabilirsiniz ama aile içerisinde aile olduğunuz zaman akrabalarla ilgili bu duruma gelir. Minik yeğenim Ahmet Eray yavrum beyin ameliyatı olduğunda, yani 32 tane yeğenim var. Bugüne kadar en fazla dua ettiğim yeğenim herhalde olmuştur. Çünkü 3 defa beyin ameliyatı oldu. Yani akrabalık içerisinde elhamdülillah şifaya da kavuştu. Yine de siz dua edin bütün hastalarımıza, şifaya bolsunlar inşallah. Yani akrabalık duygusu içerisinde bir derin olay yaşadığınızda dua da derinleşiyor, sevgi de derinleşiyor, istek de, arzu da, adak da, her şey derinleşiyor. Dua etmeyi öğreniyoruz. Daha samimi olmayı öğreniyoruz. Daha içten olmayı öğreniyoruz. Bir anlamda bu süreç içerisinde hani duygunun bütün kartelasını yaşıyoruz ya, ziyaretleşmeye başlıyoruz, gidip gelmeye başlıyoruz, sohbet etmeye başlıyoruz, sohbette paylaşmaya başlıyoruz. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakar ama onun ateşiyle bir miktar biz de yanmaya başlıyoruz. Paylaşmaya başlıyoruz. Paylaştıkça sevinçler bire bin veriyor, acılar binde bire düşüyor. Ve belki o ziyaretleşme, küçükken böyle bir merdivenden düşüp kaşımı yarmıştım. Hemen bir yatak tedavi yapıldıktan sonra işte orası dikiş atıldı falan. Annem rahmetli. Hiç unutmuyorum, Antep'te taş evde Şırtcan'da ikinci kattayız, yukarıda yatırdı beni yatağa. Ve dayımlar geldi, anneannemler geldi. Çikolata getirdiler. Yani ben şimdi inanın şu anda mesela 52 yaşında. Demek ki bu 49 yıl önce olan bir olay. O canımın yanmasını değil, gelen çikolataların lezzeti kaldı aklımda. Dolayısıyla o ziyaretleşmelerde acıları bir taraftan yok ederken bir taraftan da hediyeleşerek bizi motive eden, sevindiren bir duygu durumu yaşarız. Diğer taraftan tecrübe artırımı olur. İşte bir tarafını düşmüş, bir tarafını kırmış, bir tarafına zarar vermiş insanlar. Hani hocanın dediği, Nasrettin Hoca'nın bana damdan düşeni getirin diyor ya, aile içerisinde bütün o damdan düşenler, bir de birbirini korumaya, kollamaya, destek olmaya gönüllü olan o aile kurumunun sosyal üyeleri birbirine o tecrübe aktarımını yaparak zararlardan korunmalarını sağlarlar tavsiyeleriyle. Hayati İnanç hocamın dediği bir hakikat var aziz dostlarım. Ben diyor, çok eleştiriyorlar görücü usulünü. Bir kere görücü usulü hani görmeden yapılan bir şey değil, görürsünüz diyor yani. Eşinizi görürsünüz ve sizin kararınızdır ama bu kararı alırken 200 yıllık, 300 yıllık tecrübeyle alırsınız bunu. Aman hocam işte 15-20 yaşında delikanlısınız, 200 yıllık tecrübeniz nereden diye soracak olanlara diyor. Annem var diyor, 50-60 yaşında babam var, ortalamayı 50 kabul edin diyor. 100 yıl bizim taraftan ve sevgili eşimin tarafında kayınvalidem var. Yaklaşık ortalama 50 yaş diyelim, kayınpederim var 50 yaş. 100 yılda sevdiğim eşimin tarafında diyor bir tecrübe var. Bu 200 yıllık birikim bir araya gelir. 200 yıllık akıl bizi o evlilikle alakalı bir yola sokar. Bu da işte eskiden şu andaki gibi boşanmaların olmadığı, eşlerin bir yastığa ömür boyu baş koyduğu, birbirinin gönlünü hoş tuttuğu, kol kırılıp yen içinde kalan, kan kusup kızılcık şerbet içtim denilen yuvaların, saadetli yuvaların, sabırlı yuvaların, adaletli yuvaların varlık sebebidir. Tecrübeyi kullanmak işte aile bunu sağlıyor. Bir taraftan da bu sosyal kurum üyelerin birbirini hızla eğittiği, gönüllü olarak eğittiği, bundan para almadığı, tecrübeyi paylaşarak onun önünü açtığı, ona destek olduğu bir süreçtir. Hayatın her anını ve her sürecini orada yaşamış olursunuz. Bir arkadaşınızla bunu çok yaşamanız mümkün olmayabilir ama akrabalık hukuku içerisinde yani bir akraba, bir arkadaşınızın mesela sünnetine şahit olmamışsınızdır büyük ihtimalle. Ya da bir hastalık olmayabilir. Ya da ölümü sizden sonrası olmayabilir. Doğumuna da şahit olmadığınıza göre kaldı elde bir tek düğün. Düğün arkadaşlığı diyorum ben buna. Ama aile içerisinde akrabalığın bütün tatlarını, süreçlerini, çeşitlerini yaşamış olursunuz. Birinin çocuğu doğar, doğumu kutsarsınız, onu tebrik edersiniz. Birinin evladı sünnet olur, onu kutsarsınız, onu tebrik edersiniz, hediyeler götürürsünüz. Biri hastalanır, şifa yap olması için duaya gidersiniz, hediyeleşirsiniz. İyi dileklerinizi söyler, moral motivasyonla şifasına vesile olursunuz. Biri evlenir, düğününe gidersiniz. Biri boşanır, yanında olursunuz. Biri ölür, onu gömersiniz. Bütün bunların içerisinde duygunun her halini yaşadığınız, gerçekten renk kartelasının, duygu kartelasının her renginin yaşandığı olağanüstü güzellikte bir kurumdur. Sosyal kurumdur aile. Onun için oradaki akrabalar, mesela geniş ailelerde akrabalık ilişkisinin hukukunun daha canlı capcanlı olduğu ailelerde tatiller birlikte yapılır, daha renklidir. Bayramlar daha içtendir, daha samimidir, daha cıvıl cıvıldır ve çocuklar o güzel ortamın içerisinde o birlikte yaşamayı, birlikte paylaşmayı, birlikte geleceğe doğru adım atmayı yaşayarak öğrendikleri için bu tür ailelerdeki durum tek başına dört duvar içinde anne baba çocuktan oluşan çekirdek aile dediğimiz çekirdek çıtlamaktan dudağı kurumuş, dudağı parçalanmış, susuzluktan böyle içi yanmış, bağrı yanık, gönlü yanık insanlar gibi olmaz. Gayet sevecen, gayet kibar, gayet olumlu düşünen, gayet moral motivasyonu yüksek, iyi, güzel ve erdemli insanlar olur. Son olarak bugünlük bu kadar demeden evvel aile kurgusunun bizzat tasarımcısının Allah olduğundan yola çıkarak insanlık için bu sosyal kurumu, bu varlığı oluşturan Allah'a hürmeten, en sevmediği helalin de boşanmak olduğundan yola çıkarak bir aile boşanırken arşın direklerinin titrediğini de unutmadan bu hukuku ihya ettiğimiz, aileyi imar ettiğimiz, inşa ettiğimiz ve buradan da medeniyetimizin yapı taşlarını, kalesini koruduğumuz bir gelecek diliyorum. Hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.